feminine halka, you're larger, musada, curle olarak, yes, you're larger. Ama tanra, on laran feyak larana, inilti lerini doidu, be on lara kotama kitchen, musa yasechti. Tanra musnan eli arajalila, halkana musadan kotada, hamtosan, zorbalak yapan firavundan, kotuldu. Ve rab tanra kuzul denizi yarup ikiyebuldu. Yani enan olmaz. Olan üstü bir mucize oldu. Ve tanrın halka kuru toprak üstünde. Firavunun ordusundan kaçtı. Kuzul denizi geçir geçmez. Tanrın halka tanrıya kutlayan ezgileri. Bu sabah yaptığımız gibi. Söyledi ve hemen şöyle girdi. Ve bugün iki farklı ama benzer duruma bakacağız. Bugünkü üstünde duracağımız ayetlerde Tanrı'nın halkı çöldeyken susuzlukla karşılaştılar. Geçen defa Tanrı'nın halkı açlıktan dolayı Musa'yı yakınmaya başladı ve Tanrı onlara man ve buldurucun sağladı. Bu susuzlukla ilgili iki hikayenin tam ortasında Tanrı'nın aç halkı için man ve buldurucun sağlamasının hikayesi var. Tanrı'nın halkı, Tanrı'nın gerekli olan gündelik ihtiyaçlarına sağlayabildiğini yavaşça öğreniyordu. Aslında biz sık sık dersleri yavaş öğreniyoruz, değil mi? İlk önce 15. bölümden birkaç ayet okuyacağız.
Musa İsrailleri Kamış Denizi'nin ötesine çıkardı. Şur Gölü'ne girdiler. Çölde 3 gün yol aldılarsa da su bulamadılar. Mara'ya vardılar ama Mara'nın suyunu içemediler çünkü su acıydı. Bu yüzden oraya Mara adı verildi. Halk ne yiyeceğiz diye Musa'ya yakınmaya başladı. Musa Rab'be yakardı, Rab onlara bir ağaç parçası gösterdi. Musa onu suya atınca sular tatlı oldu. Ne içeceğiz diye Musa'ya yakınmaya başladım, kusura bakmayın, kördüğümü de aklayamıyorum, yaşlandım artık. Orada Rab onlar için bir kural ve ilke koydu, hepsini sınadı. Ben Tanrınız Rab'bin sözünü dikkatle dinler. Gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir. Bütün kurallarıma uyarsanız Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim dedi. Çünkü size şifa veren Rab benim. Sonra Elim'e gittiler. Orada 12 su kaynağı, 70 hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar.
Yani Tanrı'nın halkı çöldeyken Tanrı'nın amacı nedir? 25. ayete şöyle diyor. Orada Rab onlar için bir kural ve ilke koydu. Hepsini sınadı. Başka yerde şunu okuyoruz. Tanrınız Rab'in sizi 40 yıl boyunca çölde dolaştırdı, uzun yolculuğu anımsayın. Buyruklarına uyup uymayacağınıza, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak sınadı. Size aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atlarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, Rab'in ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu. Yani çöldeyken Tanrı onlara öğretti, onlara sunadı. Tanrı'nın halkının kölelikten özgür kılınması sadece Musa'dan çıkışın ilk kısmı. Bu bölümün ikinci kısmında Tanrı'nın halkı çölde yaşarken Tanrı'ya güvenmeyi öğrendiler. Ve o 40 yıl sürdü. Uzun zaman. Yani bu dersi öğrenmek biraz zor bizim için. Tanrı'nın halkı baskıdan ve zulümden özgür kılındı. Aynı zamanda özgür kılındıklara bir şey daha vardı. Tanrı'nın halkı Tanrı'ya tapınmak, Tanrı'ya itaat etmek, verimli olmak, yücelik ve sevinç yansıtmak için özgür kılındı. Rab Musa'ya çağırdığı zaman Tanrı Musa'ya şöyle dedi. Halk Musa'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız. Bu dağda bana hizmet edeceksiniz. Tanrı'nın halkın Mısır'dan çıkmasının nedeni Tanrı'ya hizmet etmek. Tanrı'ya tapınmak. Yani onların eski efendisi Firavun idi. Onlar özgür kılındı. Bazen insanlar özgürlük hakkında şöyle düşünüyorlar. İnsanlar kendilerine ait olduklarına düşünüp böylelikle özgür olduklarını sanıyorlar. Ama Tanrı'nın halkı Tanrı'ya hizmet etmeleri için onlara özgür kıldı. Başka deyişle onlar önce köle olarak yaşıyorlardı. Ama sonra özgür olarak yaratan Rab'e hizmet etti. Artık sevecen ve şefkat dolu bir efendileri vardı. Ama hala bir efendi vardı. Heidelberg İlmihal'a bir soru sordu ve bunu cevapladı. Yaşamda ve ölümde tek tesliniz nedir? Diye sordu. Ve cevap şu ki, kendime ait değilim. Canım, bedenim, hayatım ve yaşamım sadık kalan kurtarıcım İsa Mesih'e aitti. Hani biz ona aitiz, değil mi? Bu yüzden onun için yaşıyoruz. O bizim efendimiz, yeni efendimiz var. Onun ardından gidiyoruz. Yani dünyanın en özgür kişileri başkasına aitti. Bu öğretiş bu çağın gidişini alt üst eder. Hizmet özgürlüktür. İtaat sevinçtir. Onların gerçek özgürlükte yaşamaya öğrenmesi lazımdır. Tanrı'nın halkı çöldeyken Tanrı'ya güvenmeyi ve Tanrı için yaşamaya öğrendiler. 40 yıl boyunca bu ders öğrendiler. Çöldeyken zor durumlarda yaşadılar. Ve bundan teşvik alabiliriz. Tanrı kendi halkının zor durumlarda yaşamasına izin verir. Çünkü amacı şudur. Kendi halkı ona güvensin ve gerçek bol yaşama kavuşsun. Bu yüzden Tanrı onlara sınadı, onlara yokladı ve onlara öğretti. 4 Temmuz 1942 yılında Alman ordusu Kuzey Afrika'da Birleşik Krallığı'nın ordusu yeniyordu. Birleşik Krallığı'nın ordusu geri çekildiği için Alman ordusu Aleksandria'ya yakınlaştılar. Birleşik Krallığı'nın memurları bütün evraklara ve dosyalara yakmaya başladı. Çünkü bunların Alman ordusunun ellerini geçmesini istemedi. Bu saldırı devam ederken Birleşik Krallığı'nın savaş surları yenilmeye başladı. Tam o anda 1100 Alman asker saklandıkları yerden ortaya çıkıp teslim oldular. Tutsak edin Birleşik Krallığı'nın ordusu şaşa kaldı. Çünkü onlar neredeyse yenecekti. Alman ordusu az kalsın onlara yenecekti. Sonra Birleşik Krallığı'nın askerleri onlara sorguladı. Neden bize teslim oldunuz diye sordular. Alman komutan anlattı ki 24 saat boyunca su içmeden Musa'daki çölde kaldılar. Onlar Alexandria'ya yaklaştıkları zaman bir su borusunu buldular ve bu boruyu delip su içmeye başladılar. O kadar susamışlardı ki tatlı suyu yerine deniz suyu içtiklerini fark etmediler. Bu Alman ordusu neredeyse Birleşik Krallığı'nın ordusunu yenmesine rağmen hayal kırıklığına uğradı ve fazla susadığı için kendisini teslim etti. Su o kadar önemli ki. İnsan yemek yemeden 3-4 hafta hayatta kalabilir. Ama su içmeden normal hava koşullarında 3-4 gün hayatta kalabilir. Acaba susuzluktan bayılacak gibi oldunuz mu? Öleceğiniz hissettiniz mi? Ben sadece bir kez o kadar susadım ki. Ve ben bir aptal bir şey yaptım. 20 yaşındayken arkadaşımla bir dağ çıkmak istedim. Dağın dibinde arabamıza park ettik ve yürümeye başladık. 20 dakika sonra su şişelerimizi arabada bıraktığımızı fark ettik. Lakin arabaya dönmektense devam ettik. Çünkü zamanı boşuna harcamak istemedim. O saatte hava açık değildi ve sadece 20 derece gibiydi. Ama yürüdükçe güneş çıktı ve sıcak oldu. Çok susmaya başladık. Dağın zirvesine ulaştık ve dağdan aşağı inerken çok susuduğumuz için bir dere aramaya başladık. Yaklaşık bir saat sonra bir dere bulduk. Bu derenin suyunun kirli olup olmadığını bilmiyorduk. O anda umurumda değildi. İkimiz içmeye başladık. Susuzluktan dolayı dikkatli olmadık. Aslında ölmeyeceğimizi bilmiyorduk. Ama susuzluktan dolayı algılarımız değişti. Maksatımız değişti. Her şeyden önce su istedik. Sadece su istedik. Ve Tanrı'nın halkı 3 gün çölde kaldı ve su bulmadılar. Nihayet bizim bulduğumuz dere gibi onlar su buldular. Hamtolsun Tanrı sağladı diye bağırmaya başladı. Haykırmaya başladı. Ama bu suyu içemediler. Bu su acıdı. Onlar ne yaptı? Her zamanki gibi. Onlar Musa'ya yakınmaya başladı. Ve Musa Rab'e yalvardı. Her zaman aynı bir desen var. Tanrı'nın halkı Musa'ya yakınmaya başladı ve Musa onlar için aracılık etti. Tanrı'ya yalvarıyordu. Bazen aslında kiliselerde böyle bir tarz görebiliriz. Bir kişi direkt olarak Tanrı'ya gitmektense bir lider ya da papazın onun için dua etmesini rica eder. Kardeşlerimiz, İsa'nın öğrencileri olarak ayrıcılığımız şu. Biz direkt olarak Tanrı'ya yaklaşabiliriz. İhtiyaçlarımızı ona dile getirebiliriz. Hamtolsun Tanrı Musa için bir çözüm sağladı. Ve bu çözüm biraz tuhaf bize gelebilir. Tanrı Musa'ya bir ağaç parçası gösterdi. Ve Musa onu suya atınca suyla tatlı oldu. Bu yüzden Tanrı'nın halkı içebilirdi. Fark ettim ki Musa'dan çıkışta ahşap çok önemli. Bunu gördünüz mü? Musa'nın sadece ahşaptan derneğini tutarak Firavun'la yüzleşti. Musa derneğini kaldırdığında Nil Nehri kan oldu. Ve Musa'ya diye belalara getirdi. Musa Tanrı'nın halkına Fısır gecesinde kana yan ve üst kapı sürmelerini, buyruk verdi. Bu yüzden kurtuldular. Musa ahşaptan deni kaldırarak Tanrı Kızıldeniz'e yardı, ikiye böldü. Ve bu hikayede bir ağaç parçası atarak su temiz oldu. Yani bu hikayede ikiyeden daha fazla ahşap var. Her yerde ahşap var. Bence Tanrı halkına bir mesaj vermek istedi. Eski ahidin çoğu İbranice olarak yazıldı. Ama birinci yüzyılında eski ahidin Septuagint denilen Grekçe çevirisi vardı. Musa'nın suya attığı ağaç parçası Zulon olarak çevrildi. Bu Zulon kelimesi yeni ahitte İsa'nın çarmıhı olarak çevrildi. Yani bu hikayede önceden anlıyoruz ki kurtulmak için bir ağaç parçası lazım. Bu ağaç parçası Tanrı'nın halkını susuzluktan kurtardı ve onların susuzluğunu giderdi. İkinci susuzlukla ilgili hikayeye kısaca bakacağız istersen.
Rabbin buyruğu uyarınca bütün İsrail topluluğu Sin çölünden ayrıldı. Bir yerden öbürüne geçerek Refidim'de konakladı. Ancak orada içecek su yoktu. Musa'ya bize içecek su ver diye çıkıştılar. Musa, niçin bana çıkışıyorsunuz dedi. Neden Rabbi deniyorsunuz? Ama halk susamıştı. Niçin bizi Mısır'dan çıkardın diye Musa'ya söylendiler. Bizi, çocuklarımızı, hayvanlarımızı susuzluktan öldürmek için mi? Ya, dırdırcı bir kadın gibi sürekli. Musa, bu halka ne yapayım diye Rab'be feryat etti. Neredeyse beni taşlayacaklar. Rab Musa'ya halkın önüne geç dedi. Birkaç İsrailleri gelenini ve Nil'e vurduğu değneği de yanına alıp yürüdü. Ben Horeb dağında bir kayanın üzerinde senin önünde duracağım. Kayaya vuracaksın. Halk içsin diye su fışkıracak. Musa, İsrail ileri gelenlerinin önünde denileni yaptı. Oraya Massa ve Meriva adı verildi. Çünkü İsrailliler orada Musa'ya çıkışmış ve acaba Rab aramızda mı değil mi diye Rabbi denemişlerdi.
Şikayet ediyorlar, yakınmaya başladılar. Her zamanki gibi. Ve bizi, maalesef biz de aynı bir şekilde davranabiliriz. Bizden tekrar Tanrı'nın halkı susuzluktan dolayı yakınmaya ve Musa'ya suçlamaya başladı. Yine geçmişe baktıkları zaman her şey toz pembe olarak gördüler. Zor zamanlarda biz de onlar gibi davranıyoruz, değil mi? Maalesef Tanrı'nın onların ihtiyaçlarına sağladığını yavaşça öğrendiler. Biz de böylece Tanrı'ya güvenmeyi yavaşça öğrenebiliriz. Yani o hikaye bizim hikayemizde. Onların imansızlığına rağmen hamdolsun, Tanrı onların susuzluğuna giderdi. Tanrı'nın Musa'ya verdiği çözüm bir kayadan su fışkırtmak. Tekrar Musa ahşaptan deneyle bu kayaya vurdu ve su kayadan fışkırdı. Bir daha Musa'nın ahşaptan deney aracılığıyla Tanrı bir hareket yaptı ve insanların susuzluğunu giderdi. Üstelik Yeni ahite Pavlos 1. Korintliler mektubunda bu olaydan bahsetti ve şöyle yazdı. Kardeşler, atalarımızın hepsinin bulut altında korunduğunu ve hepsinin denizden geçtiğini bilmenizi istiyorum. Musa'ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde baptist edildi, hepsi aynı ruhsal liyeje yedi, hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Ağaçlarından gelen ruhsal kayadan içtiler. O kaya mesiti. Ne var ki Tanrı onların çoğundan hoşnut değildi. Nitekim cesetleri çöle serildi. Bu olayla onlar gibi kötü şeyleri özlem duymamamızı için bize ders olsun diye oldu. Bu bölümde Pavlos Korint'teki Hristiyanlara Tanrı'nın çölde dolaşan halkından ders alın diye yazdı. Pavlos yazıyor ki ortlarından gelen kayadan içtiler. Yani okuduğumuz kaya. O kaya mesiti. Pavlos diyor ki Tanrı'nın halkı çöldeyken bilmedikleri halde İsa'dan içti. Ve İsa onların susuzluğunu giderdi. Musa kayaya vurduğu zaman yaşam verin su bu kayadan fışkırdı. Musa'nın kayaya vurduğu gibi İsa çarmıha gerilmeden önce vuruldu. Sonra Romalı askerler İsa'ya çarmıha gerdi. Bu vuruş larında da yaşam ortaya çıktı. İsa'nın ölümü 700 yıl önce peygamber Yeşaya İsa'nın ölümü hakkında şöyle peygamberlik etti. Ve aslında bu ayetleri herhalde biliyorsunuz. İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Ağacılara adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımıza o yüklendi. Ağacılarımıza o yüklendi. Biz ise Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizle onun yararıyla şifa bulduk. Hamdolsun. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Aslında Tanrı'nın halkı gibi bu hikayede. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. İsa'nın çarmıha gerilmesi sayesinde yeni yaşam ve bağışlanma bulabiliriz. İsa'nın döneminde Yahudiler atılara çöldeyken Tanrı'nın onlar için su sağladığını ansamak için her yıl bayram kutlamak için Gudüs'e gitti. İsa bu bayrama okuyacağız. Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edinin içinden diri su ırmaklara çıkacaktı. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halklarım, şimdi ruh verildi çünkü İsa yücelti. Bu yüzden şimdi içebiliriz. Tanrı'nın halkı çöldeyken onlar kayadan gelen suyu içip memnun oldu. Pavlos diyor ki bu kaya İsa idi. Tanrı her zaman onların fiziksel ihtiyaçlarını sağladı değil mi? Bizim susuzluğumuz da var. Tanrı çölde halkının susuzluğuna ve fiziksel ihtiyaçlarına giderdi. Bizim de ruhsal susuzluğumuz su, kutsal ruhla gidiriyor. Bizim ruhsal susuzluğumuz şu, Tanrı'yla yaşamak ve Tanrı'yı tanımak için yaratıldık. Ama insanlar günaha düştüğü zaman insanların Tanrı ile ilişkisi bozulmuştu. Tanrı'yı tanımak ve Tanrı ile yaşamak için yaratıldık ama günah bizi Tanrı'dan ayırdı. Tanrı'yı tanımadıkça bizim ruhsal susurluğumuz kalır. Ama müjdenin bildirisi şu ki, Tanrı bir çözüm sundu, hamdolsun. İsa kurtarıcı olarak gökten edip beden aldı, bu dünyada yaşadı. O mükemmel bir hayat yaşadı. Hiç günah işlemedi. Buna rağmen dindar yetkililer onu kıskandığı için İsa'ya çağırmaya geldi. İsa suçsuzdu ve utanç nedir bilmiyordu. Ama suçlu ve rezil bir kişi gibi öldü. Kutsal kitap anlatıyor ki İsa öldüğü zaman bizim yerimize öldü. Bunu biliyorsunuz. O bizim günahlarımız, bizim hastalıklarımız, bizim utancımız üstlendi. Peygamber yaşanın peygamberlik etiği gibi. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizle onu yaralarıyla şifa bulduk. Hamdolsun. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Bunu biliyoruz. Yani günaya düştük. Her birimiz kendi yoluna döndü. Tanrı'nın halkı gibi. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. İsa'nın ölümü günahın gücünü yok etti. Tanrı bizimle kendi arasındaki engeli yok etti. Bu yüzden İsa bir kimse susamışsa bana gelsin içsin dediği zaman o bizim ruhsal susurluğumuzu tatmin edebilir. Bugün İsa bize, eğer susuyorsanız bana gelin için. İsa günahlarımıza ve utancımızı ortadan kaldırmak için bir yol açtı. Hamdolsun. Tanrı'nın çölde dolaşan halka hem kurtuldu hem de onların efendisi olarak Tanrı'nın ardından gitmeyi öğrendiler. Maalesef bu ders iyi bir şekilde öğrenmediler. Yani sürekli Tanrı'dan uzaklaştılar. İsa da bugün bizi çağırıyor. İlk önce onun elinde bir daveti var. Bana gelin için tatmin eden su var senin için, yemek senin için var. Aynı zamanda elinde bir görev var bizim için. Benim ardımdan gelin diyor bize.